Evet. Şimdi yapmazsam yine araya yıllar girecek. Buzdolabının sesi, dışarıda sallanan ışık falan. Neyse, dikkat dağıtan bir sürü şey var. Hepimiz için var, değil mi? Bazen benim için daha zor. Ve şimdi ne anlatmak istiyorum hiç düşünmedim. Şöyle girmek lazım belki. Açıklamaya da yazdım. Bu hiperaktif, bu çocuk hiperaktif, bu çocuk hiperaktif. Çocuklar ne oluyor sonra? Ortadan kalkmıyorlarsa o dert devam ediyor muhtemelen ve koca katırlar oluyoruz. Ben o katırlardan biriyim. Uslu, uyumlu, sessiz, sakin, başarılı, küçük bir kız çocuğu. Kim ne bilsin, haklılar ama oluyormuş. Kadınlarda teşhis bu yüzden, daha doğrusu şöyle, kız çocuklarında önce teşhis güme gidiyormuş. Sonra koca koca kadınlar olup da artık burada bir sorun var diyebilirsek ve şanslıysak da bulunduğumuz yerde bu işten anlayan bir uzman varsa, ki çok az, yetişkin, erişkin, dikkat eksikliği, hiperaktivitede uzman, doktor ya da psikolog çok az. O yüzden de çokça bu iş anksiyeteyle, depresyonla beraber gidiyor. Ve pek çok teşhis konulamamış güzel beyin antidepresanlarla, çeşit çeşit antidepresanlarla tuhaf bir sürece giriyor. Ben şanslıydım, çok çok şanslıydım. Üçüncü terapistimdi ama en azından üçte de olsa haberim olmayan bir şeyle tanıştım. Kendimi dünyanın en dikkatli insanı sanırken meğer dikkat eksiği bir insanmışım. Burada da dikkat eksikliğini açmak istiyorum. Aslında dikkatimiz hiç eksik değil. Yani beni sevdiğim bir dizinin başına koyun. 10 saat kalkmadan izleyebilirim. Netflix'ten nefret etme sebeplerimden biri peş peşe başlaması. Hala izliyor musunuz? Evet. Evet. Sen oynattığın sürece ben izleyeceğim. Çocuk gibiyiz işte. Nasıl çocuklar aterinin başından kalkmaz, oyunun başından kalkmaz, onu yapmaz, bunu yapmaz ama ödevin başına oturunca uyur. Ben işte fakülteyi öyle bitirdim. Arkadaşım çıkarttı özetin özeti notların 5. sayfasında uyuyakalarak. Sabah kalkayım da çalışırım. Kalkamadım. Böyle bunlardan bahsedeceğim. 28 yaşımdan 35'ime uzanan bu yolda değişim, dönüşüm ve durmaksızın okuyup öğrendiğim şeyleri anlatmak istiyorum. Çünkü ben 28 yaşındayken bu dertle, dert diyorum, dert çünkü büyük dert. Bu dertle tanıştığımda hiç Türkçe kaynak bulamamıştım. Ve Türkçe kaynak bulamamak ve terapistlere erişimin lüks olması ülkemiz özelinde beni çok sarsmıştı. Evet, ben şanslıydım. Terapistim vardı. Ben şanslıydım. Özel bir terapistim vardı. Referanslı bir terapistim vardı. Ya da ben şanslıydım, yabancı dil biliyordum. Ama ya benim gibi bu dertten muzdarip olup bu yaşına kadar kendini iradesiz, başarısız, beceriksiz, tembel zanneden, hiçbir işi sürdüremediğini zanneden bir sürü insan var ve belki de tek eksikleri 36 miligram bir ilaç. Belki de tek eksikleri iyi bir uzman tarafından konulacak bir teşhis. Bunu düşünmek beni o günden beri çok üzüyor. Ama tabii ADHD ile birlikte gelen en önemli şeylerden biri ötelemek. Ötelemek ve ötelemek. Dolayısıyla ben o gazla erişkin DEHB diye Twitter hesabı açtım. Sonra işte Tumblr hesabı aldım. Ama böyle web sitesi falan yapmak aşırı gözümde büyüyor. Bir de mükemmeliyetçilik var. bonus. En iyisini yapacağım ya, böyle akademik yazılar yazacağım, referanslı, atıflı, hani bol keseden sallıyorum olmayacak. Biri bana nereden çıktı bu dediğinde çat al sana kaynağı diyebileceğim falan. Ben böyle gözümde o iyi niyetli çıktığım yolu bir buzdağına çevirdim. Ve bir baktım 7 yıl geçmiş. O arada ama şöyle iyi bir şey oldu. Türkçe kaynaklar arttı erişkinle ilgili. Bir de benim Ekşi Sözlük'te bir entry'm var. Ya yani oradan herhalde pek çok insana şifa olabildim diye düşünüyorum. Terapistimin adını sanını vererek, deneyim paylaşarak. Gerçekten Ekşi Sözlük'teki nitelikli entry'ler bana da çok derman olmuştu ilk bu yola çıktığımda. Çünkü en büyük hissettiğim şey yalnızlık ve anlaşılamama duygusuydu. Sosyal desteğin önemini zaten hep okuyordum, özellikle yabancı makalelerde. Ama yani Türkiye'de nerede ADHD coachingler, onlar bunlar. Ya da işte üniversitelerde böyle nörolojik olarak farklı öğrenciler için ayrı düzenlemeler olduğunu, ne bileyim teslim tarihlerinin biraz daha ileri alınabildiğini, sınavlarda tek başına sınav olmak ya da işte daha uzun süreli sınavlarda daha uzun süre verilmesi gibi ayrıcalıklar olduğunu okuyordum. Ve kendi öğrencilik hayatımı geriye dönüp gözümün önünden geçiriyordum. Bu yolculuğu anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum hala teşhis konamamış kadın, erkek, bir sürü yetişkin oralarda bir yerdeyiz. Sokaklarda büyüdük, enerjimizi atabildik ve bir şekilde bugünlere geldik. Ama şimdi durmak, o masa başı işlerde oturmak, yaşla birlikte hiperaktivite azalsa da zihinsel olarak müdahale edilmediği sürece o şölen ve panayır yeri tabiri kullanıyorum. Ben kafamın içi panayır yeri diyorum. O panayır yeri yatışmıyor. Öyle olunca da siz keyif aldığınız şeyleri bile yarım, keyif almadığınız şeyleri ızdırapla yapıyorsunuz. İzlediğim bir sürü film var. Duygusunu hatırlıyorum. Çok güzeldi. Çok ağlamıştım. Ama bazen tekrar izlediğimde, ortasına geldiğimde falan anlayabiliyorum izlediğimi. Unutmuşum. Ya da ne kitaplar okudum ortaokulda falan, su gibi. Yok. Böyle birkaç magazinel şey kalmış aklımda. Mesela yakın siyasi tarih okumuşum ortaokulda. Ya da işte Che Guevara'nın hayatını okumuşum. Hiç. Kalmamış hiçbir şey. Bir yerlerde var biliyorum, duruyor orada ama. Hasılı bunları anlatmak niyetindeyim. Bu kaydı yaptım çünkü bu fikir de yaklaşık bir seneye ulaştı. Çünkü önce web sitesiydi. Web sitesi meşakkatliydi ve süper işte çeviriler yapacaktım, atıflar yapacaktım falan. Sonra bir arkadaşım şöyle dedi. YouTube kanalı açsana dedi. YouTube kanalı da mantıklı geldi. Bir yükseldim falan. Sonra dedim herkesin önüne çıkacağım, edeceğim, bilmem ne. Buna hazır mıyım? Video dedin mi de gene bir teşkilat, bir şey lazım. Evi toplaman lazım her şeyden önce. Ev toplamak benim için büyük mesele. Işığıydı, sesiydi, bilmem nesiydi. Sonra sesimi hiç sevmiyorum. Kesin onu bir daha izleyeceğim. Ay yine biçim konuşmuşum, onu yapmışım, bunu yapmışım. O da geçti. Sonra bu podcast furyası çıktı işte son yıllarda. Ben dedim ki, ulan dedim, benim işim konuşmak. Bırak beni saatlerce konuşayım. Oradan oraya, oradan oraya. Artık gerçi biraz daha derli toplu giriş gelişme sonuç anlatabiliyorum 8 yıldan sonra. Dedim ben anlatayım. Böylece atıf vermeme de gerek yok. Kaynakçıya da gerek yok. Times New Roman'a da gerek yok. Anlat anacığım. Yazarım altına şunlar şunlar diye. Zaten sürekli okuduğum şeyler belli. İsterim ki birilerine derman, birilerine vesile olsun. Bu farkındalık yaratılsın ki insanlar biri onlara bu teşhis olduğunu söylediğinde ay çok da şey yapma ya, bende de var, benim de dikkatim dağınık demesin. Ben en çok buralarda çünkü böyle terlikle ağzına vurmak istiyorum insanların. Halbuki hiç şiddet yanlısı değilim bakınca. Sende de varsa git doktora. Bir baksın bakalım. Çünkü hepimizin dikkati dağınık. Hepimiz bir şeyleri erteliyoruz. Ne bileyim, hepimiz bazı şeyleri sürdürmekte zorlanıyoruz. Zaman zaman angaryalardan kaçıyoruz. Evet. Ama bazılarımız için bu kaçınılmaz ve hayatımızı korkunç derecede etkileyen dozda oluyor. Onun eşi benzeri yok. Hani kırık olsa duramazsın gibi bir şey o. Bazen işte şanslı senaryo olduğun zaman, ne bileyim, bağımlılıktı, oydu buydu, boşanmaydı, okul terk, oydu ya da kavga, gürültü falan, böyle şeylere girmiyorsun. O dürtüsellik aşırı baş belası bir şey. İyi senaryoda gayet sosyal, güler yüzlü, işte görece başarılı. Yani dışarıdan bakınca bayağı başarılıyım. Ama işte insan içeriden biliyor ki ortalama 10 birim enerjiyle bir insan oraya geliyorsa, sen bir birimle son gecelerle geldin. Öyle olunca sen istediğin kadar dışarıdan "aa bravo sana, ne kadar başarılısın" desinler. Sen biliyorsun ki sen son dakika, son gece, Allah ne verdiyse bir şekilde kotarıp geldin buralara. O da senin kendi emeğine bir saygısızlığın gibi oluyor. Daha doğrusu emeğini küçümsemek gibi bir şey oluyor. Her zaman potansiyelinin altında başarı gösterdiğini bildiğin için büyük bir yetersizlik hissi duymaya başlıyorsun. Yıllar oldu işte, ben 8 yıldır bunların üstüne çalışıyorum. Diyorum ki ya Ayça'cığım, sen de bayağı iyi idare etmişsin. Bu derde rağmen buralara gelmişsin. Bir sarıl kucakla kendini bir sev. O iş öyle olmuyor. Yine çalışıyoruz. Yeni gün, sabah kalk, kendini sevme. Öğlene doğru sevmeye çalış. Akşam yine sevme. Bugün de hiçbir şey yapmadan bitti de. Zaman algımız çok korkunç. Onu da bir bölümde anlatırım. Başladım mı duramıyorum işte ben. Hedefim sizin de dikkatinizin kısa olduğunu düşünerek. Bu arada ben hiç video insanı değilim. Benim önüme ver okuyayım. Hiç yani video oymuş buymuş. Ama bu podcastler falan, işte toplu taşımada, yürüyüş yaparken falan çok işime geliyor. Hedefim 10'ar dakikalık. Hadi 10 çok iyimser oldu. O kadar az konuşabileceğime ihtimal vermiyorum. Taş çatlasa 15 dakikalık. Bilimsel temelli, şahsi tecrübeli, bazen ağlamalı, bazen gülmeli bir şeyler anlatmak. Böylece birkaç kişiye bunu duyurabilsem, biliyorum ki onların etrafında bu dertten muzdaripler varsa onları fark edecekler. Ben bazen yani böyle bir bakıyorum, 1-2 saat geçiriyorum bir insanla ve anlıyorum. Daha yeni bir arkadaşımın, sende de olabilir ya, bir istersen şey yap falan diye konuştuğum bir arkadaşımın yaklaşık 6 ay sonra 38 yaşında teşhis kondu. Bende de varmış dediğini duydum. Hiç geçi yok bunun. Ben okuyorum vallahi yabancı kaynaklarda, 68'de mi istersin, 70'de mi istersin. Özellikle kadınlarda bu teşhis konulamamış kadınlarda geç teşhis, menopoz öncesi, hemen öncesi, menopoz sırası ya da menopoz sonrasında hormonlar el ayak altından çekilip çoluk çocuk da evden gittiğinde, bir boşluk kaldığında patlak verip hayatları alt üst olup konabiliyormuş. Çünkü overachiever denen bu kadınlar, yani kapasitesinin üstünde potansiyel sergileyen bu kadınlar bir noktada artık işte yelkenleri suya indirince aksaklıklar çıkmaya başlıyormuş. Burada tabii toplumsal cinsiyet rollerinin de çok önemi var. Yani nörolojik bir rahatsızlıkta bile toplumsal cinsiyet rollerine takılıyoruz. Ama buralara girersem bu kayıt bitmez. Ben Ayça, 28 yaşında erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite teşhisiyle tanıştım. Hayatım bayağı toplandı. Tutunmaya çalışıyorum. Bayağı çalışıyorum. Çok zor ama bilmek, öğrenmek, yani bu hastalık demek de buna doktrinde tartışmalı. Bozukluk diyorlar. O da olabilir ama ben bozuk değilim, bunu kabul etmiyorum. Bu dert diyorum o yüzden ben. Bu benim çok şahsi bir derdim. Hayatımdaki yakın insanların da derdi oluyor dolayısıyla çoğu zaman. Bu dertle yaşamak zorunda olduğum için de bu benim en iyi arkadaşım olmak zorunda. Yoksa hayatım bir kamikazeye dönüşüyor. İşte onu öğrenince biraz anlamaya başlıyorsun. Anladıkça kendine azıcık da olsa şefkat duymaya başlıyorsun. Ben de inanıyorum ki ilk günden beri inanıyorum. Ben birilerinin iyi olmasına vesile olursam ben de iyi olacağım. Ben iyi oluyorum giderek ama daha iyi olacağım. Bu yüzden buradayım. Bana eşlik ederseniz sevinirim galiba.